Merhaba, Podcast'imi yeni dinlemeye başlayanlar veya birkaç bölümdür dinlemeyenler için ufak bir uyarı. Bu bölüm 44. ve 45. bölümlerin devamı niteliğindedir. Dolayısıyla o bölümleri dinleyip tekrar buraya gelirseniz daha iyi olur. Hikayenin bütünlüğünü anlamı açısından daha rahat edersiniz. Kündür Podcast'in 46. bölümü başlıyor.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Şükündür. Şükündür.
Şükündür.
Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür.
Şükündür.
Şükündür.
Bu serinin ilk iki bölümünde önce sahneyi kurduk, sonra figüranları tanıdık, akabinde yardımcı rolleri özümsedik. Şimdi ise sıra geldi ana karaktere. Bilirsiniz aksiyon oyunlarında, işte person shooting oyunlarda falan. Önce tırvırı düşmanları öldürürsünüz, daha sonra her bölümün sonunda daha büyük rakipler gelir. Ama en sonunda bir bölüm sonu canavarı denen bir unsurla karşılaşırsınız. Biliyorsunuz bu bölüm sonu canavarlarının İngilizce adına boss deniyor. Benim bu firmadaki bölüm sonu canavarım da gerçekten boss'tu, yani patrondu. Ben de bu bölümde boss fight yapacağım. Şimdi bu boss alelade bir sıhhi tesisatçıyken şans eseri bir gün bir fabrikatör bunun evinin tesisatı işleri için çağırıyor. Gerçekten bu arada iyi bir tesisatçı olduğu için de işleri güzel yapıyor. Fabrikatör de bunu diyor ki madem diyor böyle güzel hani iş yapıyorsun, benim fabrikada çok fazla tesisat iş alıyor. Yani benim fabrikada çalışmaya başla. Hani oraya müteahhit firma olarak gir diyor. Bizimki de tamam diyor ve öylelikle başlıyor. İnanılmaz para kazanıyor. Yani bok gibi parası vardı. Tahayyül edemeyeceğiniz miktarlarda paralar kazanıyordu. Bir yerden sonra çok fazla parası olduğu için de çalışmaktan sıkılıyor. Ve işleri küçük patron olan oğluna devredip kendisi bağ, bahçe vesaire işleri kovalamaya başlıyor. Her ne kadar işi aktif olarak bıraksa da işte tahsilat, imza, dava vesaire gibi özel durumlarda ortaya çıkıp ortama genel bir huzursuzluk ve iş sıkıntısı verdikten sonra da gidiyordu. Son zamanlarda kafayı dediğim gibi tarım ve hayvancılıkla bozmuştu. Dolayısıyla vaktinin büyük bir bölümünü çiftlikte geçiriyordu. İlginç bir şekilde, belki de ilginç bir refleksle, tabii çok zengin olmasının ve çiftlikte yaşıyor olmasının da bunda etkisi çok büyüktür diye tahmin ediyorum. Bu karakterimiz kendisi bir şirket sahibi, bir patron, bir iş adamı gibi değil, daha ziyade bir ağa gibi görmekteydi. Verdiği kararlar asla sorgulanamazdı, mutlak doğruydu ve asla tartışılamaz emirleri vardı kendisine göre. Tabii ki bunun yalakaları yüzüne görüp arkalarından sallıyorlardı, her dediğine he diyorlardı. Ama küçük patronun arsızlığından bahsetmiştim yani, işte o arsızlığa bir de İyi kötü sonuçta başarılı olmuş bir insan ve yaşın verdiği o sorgulanamaz otorite eklenince abimiz arsızlık ve yüzsüzlük konusunda küçük patronu gerçekten beşe katlıyordu diyebilirim. Çünkü kimse ona olumsuz bir geri bildirim vermiyordu. Kimse ona hayır demiyordu. Yani bir şey diyorsa muhakkak yapılıyordu. Saçma olduğu bilinse de yapılıyordu. Gerizekalıcı olduğu bilinse de yapılıyordu ama yapılıyordu yani. O yüzden ben kendisine birkaç kez olumsuz cevap verdiğim zaman bana biraz kıl olmuştu açıkçası ama bir şey de yapamıyordu çünkü iyi çalışıyordum. Dedim ya kendisini ağa gibi görüyordu. Mesela işte cebinde sürekli 50'lik banknotlar taşıyordu ki 50 lira gerçekten o zamanlar iyi paraydı. İlgili ilgisiz yerlerde ilgili ilginsiz insanlara bu paraları dağıtırdı. Mesela bayramda falan hep herkesin onun evine gitmesini beklerdi. Belki kendiyle eşit olan insanlara elini öptürüp onlara 50 lira verirdi. Bunun birkaç tane sevdiği tuttuğu usta vardı. Onlar mesela araba falan alacağı zaman kredi çekmek yerine patrona giderlerdi. Patron bunlara borç verip o borcu maaşlarından keserdi. Böylelikle patron da kendisini onlara bağladığını falan düşünüyordu ama yani adam ödemese ödemez. Çek yok, senet yok sonuçta. Nereden bilecek? Ama mesela usta maaşına bir 100 lira 200 lira iyileştirme istese veya zamanında yatırılmamasından şikayetçi olsa ki hani maaşın zamanında yatması bence oldukça olağan bir istek. O adamın ağzına sıçardı. Yani koca ağaya nasıl karşı gelirdi? Eğer ağa paraya geç veriyorsa veya işte zam o kadar uygun görmediyse o marabaya neydi yani? Marabaya ne oluyordu? Tabii bunu sesli olarak dile getirmiyordu ama hani sonuçta anlaşılabilen bir tavırdı bu. Arsızlıktan bahsetmiştim ya işte. Ağzından çıkanı asla kulağı duymuyordu bu adamın. Herkese istediğini söyleyebileceğini düşünüyordu. Ya da aynı şekilde son derece alakasız eylemlerde bulunup hani doğurduğu sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk almıyordu. Mesela bazen işte sabah geliyordum işe. Çok önemli bir projemiz var işte. 3 tane adama ihtiyacım var. Bir bakıyorum kimse yok. Ne oldu? Nereye gitti bunlar? Ve patron onları bağa götürdü, üzüm toplatacak. Lan ne alaka, o adam sen üzüm topla diye mi işe alındı yani? Adamın iş tanımı belli, adam kaynak ustası bilmem ne. Sen oraya üzüm toplamaya götürüyorsun. Bizim elemanların da zaten canına minnet iki tane üzüm toplayıp sabaha kadar orada bira içiyorlar. O adam da onun şirketinin işini yapabilmek için mücadele veriyordum. Yani onun şirketine para kazandırabilmek için mücadele veriyordum zaman zaman. Kendi evlatlarıyla olan ilişkisi de oldukça ilginçti. Genelde ne derse desin kayıtsız şartsız yapılmasına alışık olduğu için sözünün dışında bir şey yapıldığı zaman bağırışmalı, çağrışmalı, küfürlü. Hatta fiziksel şiddete varan kavgaların yaşandığına bizzat şahit oldum. Fiziksel şiddetin boyutlarını size daha iyi anlatabilmek için bir örnek vereceğim. Bir bölüm önce küçük patronun takvimde güzel duran bir tarihte evlenebilmek için yüklü miktarda bir ödeme yaptığından ve Normal tutardan daha fazla bir para ödediğinden bahsetmiştim hatırlarsanız. İşte büyük patron düğünden 2 gün önce bu ödemeyi öğrenip ne kadar gereksiz bir masraf olduğundan dolayı küçük patronla tartışmaya başlamış. Ve onu öyle bir dövmüş ki döverken elini kırmış. Düğün fotoğraflarına bakıldığı zaman elinde altı görüyorsunuz büyük patronun. Ve yani bu arada düğüne de gitmiş. Hani düğünden 2 gün önce oğlunu döverken elini kırmış olmasına, böyle bir şiddetle dövüyor olmasına rağmen 2 gün sonra da bayağı düğüne gidip karşılıklı şıkkılı şıkkılı oynamışlar. Bayağı bileziğini bileziğini takmış. Yani dediği üşüye bakar mısın yani? Böyle dediği üşü gerçekten herkese nasip olmaz. Böyle yok babam bana iyi davranmadı, babam benim beyzbol maçıma gelmedi diyen Amerikan bebeleri azıcık feyiz alsın. Genel olarak birbirlerini dövüp ertesi gün hastaneden taburcu etmek olsun. Birbirlerini polise, jandarmaya ihbar edip ertesi gün hikayeti geri almak olsun. Evden atmak, ertesi gün tekrar eve almak olsun gibi pek çok duygu durumu değişimi yaşatan şeyler yaşıyorlardı. Böyle ilginç dinamikleri vardı ebeveynlik ve çocukluk ilişkilerinin. Ben bunların bir kavgasına şahit olup 10-15 gün travma geçirirken bunlar birlikte hamama falan gidiyorlardı ertesi gün. Yani böyle çok sallamıyorlardı kendilerinde yaşadıkları şiddet, gerek psikolojik gerek fiziksel şiddeti. Ama Allah var yani küçük patron da dişi patron da hani çoğu şeyi babalarıyla paylaşıyorlardı ve babası da çoğu şeye bir şey demiyordu. Mesela o işte dişi patronun pert etmeli kazalarında ağzını açıp tek kelime etmedi. Veya işte küçük patron alkollü araba kullanmaktan ehliyeti kaptırdı. Ağzını açıp gık demedi. Böyle şeylerde mesela destekliyordu. Ya bu da tabii doğru bir şey mi bilmiyorum ama. Bu para ve yaptığının sorgulanmaması ve kendince başarılı bir iş adamı olup aslında eğitimsiz, görgüsüz ve kültürsüz bile olmasına rağmen kusursuz bir özgüveni vardı ve kendince başta bana olmak üzere etrafındaki insanlara akıllı hocalığı yapmaya ant içmiş gibi bir hali vardı. Sürekli insanlara böyle gereksiz dersler, işte hayattan kesitler falan sunmaya çalışıyordu ama dayıcım senin hayatın yok yani sen sadece bir şekilde zengin olmuşsun. Senin tek hayatın o diyesi geliyordu insanın. Maalesef tabii ki diyemiyorduk. Mesela daha önce çok anlattığım birkaç eski podcastlerimde falan da anlattığım bir olaydan bahsedeceğim. Babam yeni vefat etmişti ve bana şirketin anahtarını verip demişti ki sen işte bunun kafayı toparla öyle gel ne zaman istersen çalış ben sana sınırsız izin veriyorum demişti. Tabii bu teoride çok güzel bir şey ama baktığınız zaman cenaze var yani evde duramıyorsun çünkü ev kadın kaynıyor ve babası yeni ölmüş bir insan olarak da başka bir yere de gidemem. Dolayısıyla ne yaptım? Ben de ikinci gün tekrar işe geldim. Zaten arabayı da kullanmadım. Ben emanet araba kullanmaktan ve arabamı emanet etmekten nefret eden bir insanım. Ne olur ne olmaz diye düşünüyorum. Neyse, şirkete geri döndüm ve bu benim geri döndüğümü görünce böyle şey yaptı. Sanki ben inanılmaz kötü durumdayım işte. İnanılmaz buhranlar yaşıyorum gibi falan düşündü herhalde kendi içinde. Ki yaşamıyordum açıkçası yani. Evet, iyi değildim ama hani babası ölen bir insanın olabileceği maksimum seviyedeydim yani psikolojik olarak. Neyse, geldi odaya, kapıyı kapattı. Aha dedim, şimdi akıl verme seansı başlıyor. Bak dedi. Sen dedi hiç kendine bakmıyorsun dedi. Hep çalışıyorsun azıcık çık gez ya dedi. Ben sana bak benim çiftliğin anahtarını vereyim dedi. Git oraya dedi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Kendisinin sözlerini direkt olarak daha vurucu olabilmek adına hiç sansürlemeden anlatacağım. Dolayısıyla çoluğunuz çocuğunuz ananız babanız varsa etrafında onları lütfen uzaklaştırın. Parantezi kapatıyorum. Git oraya. Amsik dedi. Ağzım açık baka kaldım ya. Ve hani ben hiçbir şey diyemezken hani olayın şokunu yaşarken söze devam etti. Benim canım ne zaman sıkkın olsa yengene söylerim evi boşaltır giderim orada am sikerim dedi. Hala baka kalmış vaziyetteydim. Böyle şokum yani hala anlayamıyorum anlam veremiyorum olaylara. Daha da devam etti eli daha da yükseltti. Dedi ki yok mu ya kardeşin yabancı arkadaş işte götür be benim çiftliğe orada sik onları dedi. Ya bu kendince akıl hocalığı yapma seansında o kadar yanlış noktalar vardı ki yani gelin isterseniz. Kısaca bir özet geçelim. Bir, ben gerçekten iyiydim yani dediğim gibi. Hani sen bana önce bir iyi misin diye sor değil mi? Öyle bir durum yok. Sadece kendi kendine öyle bir çıkarımda bulunmuş. İki, canı sıkkın insan hakikaten sadece seks mi yapmalı? Üç, kendi cinsel hayatını neden benimle paylaşıyorsun? Neden beni günahına ortak ediyorsun kardeşim? Dört, kardeşinin yabancı arkadaşları yok mu? Götür onları sik. Ne demek? Burada ırkçılık var, kadın düşmanlığı var, ahlaksızlık. Ya her şey var. Bu nasıl bir cümle anasını satayım? Yani tavuk mu kesiyoruz kardeşim? İnsan lan bunlar. 5. Ya sen benim patronumsun ve ben o esnada mesai saatleri içindeyim. Dizim yapıyorum falan. Bu nasıl bir diyalog? 6. Siz babalı oğlu beni ace mi edeceksiniz kardeşim? Neden beni sürekli cinselliğe, sekse teşvik ediyorsunuz? Ama bu akıl hocalığının sadece bana da yapmıyordu. Örneğin oğluyla gelinin arası bozulmuştu bir ara. Hani bu bilgiye ben nereden alsın derseniz çünkü konuşuyorlardı. Bizim büyük patron da gitmiş geliniyle konuşmak üzere onların evine gitmiş. Konuşmuş da. Sonrasında gelip ne konuştuğunu geldi bir de bana anlattı. Yani çok lazımmış gibi, ben çok merak ediyormuşum gibi ama yani gerçekten anlatmaz olaydı. Çünkü gene geldi, odada kapıyı kapattı. İşte dedi, yeni nesil dedi hiç sevmeyi, sevilmeyi bilmiyor. İşte hiç karılık bilmiyor. Aldım gelini oturttum karşıma. Aranız bozuksa işten geleceği zaman şöyle güzel çamaşırlar giy. Kapıyı aç. Azıcık kırıt, ne olacak sanki? Dersen ben vereyim parasını da git al çamaşır al demiş. Ben de ağzım açık bir şekilde bunu dinledim tabii. Hani zavallı kadını düşünsenize, kim bilir nasıl dehşete düşmüştür. Geliyor kayınpederin sana diyor ki git kendine güzel çamaşır al da oğluma seksi şovlar yap falan gibi bazı öğütler veriyor. Peki hani bu öğütteki kendinden eminliği bir kenara bırakalım. Bana anlatma cüretine ne diyorsunuz? Yani ben böyle bir bilgiye neden hasılım hocam? Ben neden patronumun karısına seksi çamaşır alınması yönünde bir talimat verildiğini duyuyorum. Ya ben bunu hak edecek ne yaptım? Ve ben bu bilgiyle ne yapacağım? Bir gün yine oturuyorum. Yine bu geldi. Hayat dersi verme modunda olduğunu anlamıştım. Çünkü kapıyı kapattı. Dedi ki, bak dedi, ben bu hayatta hep dürüst oldum. Bu bilginin doğru olmadığını ben biliyorum. Çünkü benim yanımda zaten pek çok yalan söylediğine ben şahit oldum. Ama hadi bir şey demedim. İşte geçen hafta dedi bizim çiftliğe bilmem kim usta geldi dedi. Çoluk çocuk geldiler, hepsi geldiler dedi. Baldızı da gelmiş dedi. Ben bahçeye inmiştim işte domates toplamaya. Arkamdan geldi beni sik dedi. Yani pardon, gene onun tabirini anlatıyorum ama böyle demiş. Ben olur ama öyle olmaz. Önce git hanımdan izin al. Ben de bilmem kim ustadan izin alayım. Öyle olur demiş. Sonra ikisi de karşılıklı iki taraftan izin almışlar ve daha sonra bu iş gerçekleşmiş. Şimdi ben arabesk müzikten kaçtım. Dişi patronun oyun havasından kaçtım. Sekreterin ölü anmasından kaçtım diye düşündüm. Yani huzurlu bir ortamda çalışayım derken geliyor, böyle bir bilgi geliyor bana. Yani benim bu kulaklarım gerçekten Van Gogh gibi kesip atacağım noktaya gelmiştim artık böyle. Asla yararlı bir ses dalgası girmiyordu o dönem. Ama ben tabii sükunetimi korudum, hiçbir şey demedim. Tüm bu muhteşem hayat tavsiyelerinin yanında kendisi aynı zamanda girişimci ve inovatif bir insandı. Aklına sürekli yeni yeni fikirler geliyordu ve hani insan bazen sessiz düşünür değil mi? Bunda öyle bir özellik yoktu. Direkt sesli olarak düşünüyordu ve hani fikrinin ne kadar saçma olduğunu bilsek bile çoğu zaman bir şey diyemiyorduk. Ama ben zaman zaman sesimi çıkarıyordum, şimdi yalan değil. Girişimcilik örneği vermem gerekirse, bir hayatında fotoğraf makinesinden dokunmamış adam bir tane fotoğrafçı gelmiş, abi gel seninle ortak olalım demiş. Bizimki para vermiş. Ortak oldular. Ve 2 ay sonra adam stüdyoyu falan kapatıp kaçtı, makineleri falan alıp. Dolandırıldı yani bizim. Tabii bir de senet sepet falan da yapmadıkları için öyleleri de bütün parayı kaptırmış oldu. Ama bu girişimci ruhunu asla öldürmedi. Mesela bir gün geldi, ofise girdi ve şöyle bir talimat verdi bana. Bana salça fabrikası çiz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani iyi güzel diyorsun hocam da, bir insan her şeyiyle bir fabrikayı, yani mesela inşaat projesini mi çizsin, mimari projesini mi çizsin, elektrik tesisatını mı çizsin, içindeki makineyi mi çizsin, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şeyin tek kişilik bir bilgi birikimi ve emek de olamayacağını kendisine ilettiğimde bana şu şekilde harika bir cevap verdi. Sen ne biçim mühendissin? En sevdiğim laf zaten budur bu arada. Sonra bana inanmadığı için muhtemelen başka bir mühendis arkadaşa daha sormuş. Ondan da aynı cevabı alınca ikna olmuş. Yani tek kişilik bir iş olmayacağına. Ertesi gün geldi. Tamam, o zaman bana salça yapma makinesi çiz dedi. Şimdi zaten bir kere salça yeni icat olan bir şey değil ve endüstrilize edilmiş bir gıda. Dolayısıyla salça yapan bir makine olabileceğini muhtemelen ve böyle bir makinenin satıldığını kendisine söyledim. Ve nitekim makineyi de buldum. Hani bizim üreteceğimiz maliyetin yaklaşık 5'te 1'ini ne satın alabileceğimiz. Çünkü katalog ürünü olan bir makine var piyasada. Ama yok, biz kendimizinkini yapalım. Kendimizinkini yapalım. Neyse, ben daha fazla tabii ısrar etmedim. Sonuçta kendi adamım, kendi şirketi, bana ne. Biz yaklaşık bir ayda maliyetinin 5 katı fiyatına, işçiliği saymıyorum. Yani kendi mesela o usta başka işler yaparak firmaya daha fazla para kazandırabilirdi, onları saymıyorum ama o da hariç olmak üzere biz bu salça makinesini yaptık. Peki ne oldu? Bizimki bunu bahçeye götürdü. Bir yaz boyunca topladığı bütün domatesleri yaklaşık yarım saat içinde salçaya çevirdi. Ve her sene yarım saat çalıştı. Bizim patron daha sonra bir ISG firmasına ortak oldu. Bir ISG firması nedir diye soranlar için söyleyeyim. Böyle küçük ve orta boy işletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği danışmanlığı yapan, gezici iş yeri hekimliği hizmeti veren ve işte düzenli sağlık muayeneleri falan yapan bir firma. Tabii oraya ortak olması birinin götünde patlayacaktı. O da tabii ki ben olacaktım. Zira kendisi benim mühendis olduğumu, dolayısıyla mühendislik diplomam olduğu için ISG uzmanı sertifikası almaya hak kazanabileceğimi biliyordu ve beni bu şekilde sömürebileceğini düşünüyordu. Kendisinin şöyle bir teklifi oldu. Gel sana ISG sertifikası aldıralım. Hiç işe gitmene gerek yok. Sadece imzanı vereceksin. Ve ben sana komisyon vereceğim şeklinde bir teklifte bulundu. Kolay paraydı düşündüğünüz zaman. Ama unutmayın ki bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Ben tabii ki kabul etmedim. Çünkü neden? Yani iş güvenliği sıkıntılı bir mevzu arkadaşlar. Herhangi bir iş kazası olduğu zaman direkt adli makamlara sizin hesap vermeniz gerekiyor. İşte bu, hani böyle bir eksiklik vardı niye raporlamadın falan diye bilir kişilerle falan uğraşmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben kabul etmedim. Daha sonra beni işten atmakla tehdit etti. Yine kabul etmedim. Çünkü atmayacağını biliyordum, atamayacağını biliyordum. Nitekim atamadı. Sonra ailemle falan konuştu işte. Beni onlarla ikna etmeye çalıştı. Nedense ailemin de kendisine karşı %100 bir güveni vardı. Herhalde bizim mal olanı çalıştırıyorsa çok iyi bir insan olsa gerek falan diye düşünüyorlardı kendileri. Ben onları da reddettim. Yani onlara izah ettim. Bakın bu böyle böyle olmaz. Hani eğer ben İSG uzmanı olacaksam sadece İSG uzmanı olarak çalışırım vesaire gibi şeyler söyledim. Ki olmak da istemiyordum öte yandan. Neyse daha sonra birkaç ay sonra İSG firmasından bu aylık alması gereken ödemeleri alamamaya başlayınca ortaklıktan çekilmeye karar verdi. Ama yatırdığı ana parayı da bir müddet çekemedi. Daha sonra başka bir yöntemle çekti ama o da bir başka podcast'im. Daha önceki bölümlerde birkaç kez anlattığım üzere kendisi bir insanın yabancı bir dil anlayabilmesini, yabancı bir dil konuşabilmesini hayretle karşılıyor ve buna inanamıyordu. Dolayısıyla ben İngilizce konuştuğumu söylediğimde bayağı bana bir inanamamıştı. Hani daha önceki podcastlerde de anlattığım üzere mesela İspanyolca bir iş teklifi geldiğinde anlayamadığımı belirttiğim zaman hani yabancı dil biliyordum falan diyordu. Böyle ortama yabancı bir durumdaydı yabancı dil hususunda. Hatta ya da mesela giderdi bana işte herhangi bir firmada yabancı bir çalışan falan gördüğü zaman git şununla İngilizce konuş derdi. Sanki ben ortaokul talebesiymiş gibi. Neyse daha sonra biz yabancı bir firmadan iş aldık ve artık hani İngilizce konuşmamı öyle kanıksadı ki kendisi baya baya beni saçma sapan tercüman olarak kullanmaya başladı. Yani işle alakalı tabii ki her türlü tercüme yaparım ama mesela çok gergin bir toplantıda hani böyle fiyat konusunda bazı anlaşmazlıkların yaşandığı, masaya böyle hafif hafif yumrukların vurulmaya başladığı bir toplantıda durduk yere sorsana babası ne iş yapıyormuş falan diye soruyordu. Adam işte tabii ki amber olup cevaplıyordu. Ben diyordum işte çiftçiymiş. Sor bakalım ne ekiyormuş tarlaya. Onu soruyorum falan. Böyle saçma sapan bir muhabbete mesela tercüman olabiliyordum durduk yere. Mesela ya da İsviçre'den gelen bir mühendis vardı işte. Onu tutturdu ben köye götüreceğim incir rakısı içireceğim diye. Ya dayı ne alaka var anasını satayım. Yok ben çok iyi incir rakısı yaptım bilmem ne. Ben dedim gelmem. Daha sonra başka İngilizce bilen bir arkadaş da vardı. Allah'tan onu bulmuş götürmüş falan. Bu arada bu iş yeri ile ilgili konularda bizi zor duruma düşürmesi sadece yabancı dille gerçekleşmiyordu. Türk firmalarla da bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Örneğin bir firmada iş yaparken fabrikayı sel basmıştı. Bizim de bayağı bir ekipmanımız işte alet edevatımız falan gerek bozulmuş gerekse de kaybolmuştu selde. Çünkü bayağı ağır bir seldi. İş yaptığımız firma bütün iyi niyetiyle gerekli kayıpları hesaplayıp kendilerine bildirmemizi söyledi. Böylelikle zararın firmaları tarafından karşılanacağını belirttiler. Kaybı hesapladık. Yani şu an tam rakamları hatırlamıyorum ama sallıyorum. İşte o zamanın parasıyla 100 bin liralık bir hasar. Bu geldi dedi ki yok en az 500 binlik hasar var. Ya diyorum bak ya bizim firmada toplam 500 bin liralık makine yok. Bizim toplam 500 bin liralık bir şeyimiz yok. Demirbaşımız yok. Yani nasıl bunu ispat edeceksin? Böyle bir şey talep etmemiz mümkün değil diyorum. O zaman devreye küçük patron giriyor ve şöyle diyor. O zamansı fabrikalarını sel basmasaymış. O zamansı belki benim makinem 250 bin lira kim biliyormuş. Evet al yuvarlak reis. Evet benzersiz 26. Bir tek sensin bu alemin akıllısı değil mi? Ya adam onu hiç düşünemeyecek. Hiç sana bir şey sormayacak mesela hani. Böyle bir malzeme olduğuna dair elinde bir belge var mı diye sormayacak değil mi? Ben de kendilerine zararı ancak olduğu gibi söyleyebileceğimi, eğer 500 bin lira isteyeceklerse toplantıya katılmayacağımı belirttim. Onlar da benimle fazla uğraşmak, benimle münakaşaya girmek istemedikleri için diğer mühendis arkadaşı ikna ettiler. Ben ona dedim ki bak gitme. Beni dinlemedi. Peki bilin bakalım ne olmuş? Toplantıdan sonra şirkette bayağı üst düzey bir yönetici 500 bin liralık miktarı duyunca ağzı da biraz bozuk bir insandı kendisi. Herhalde sonradan rahmetli oldu. Aynen şöyle bir soru sormuş. Siz adam mı sikiyorsunuz? Bizim patron da ne biçim hesap yapıyorsun bak bizi rezil ettin bilmem kim be diye bizim mühendis arkadaşı fırçalamış. Daha sonra bir daha hesaplayalım biz kusura bakmayın diye toplantıdan ayrılmışlar. Yani olan bizim mühendis arkadaş oldu. Kendisi mosmor bir şekilde ofise geldi. Daha sonra ofiste bana bu olayı böyle anlattı. Ben de haklı çıkmanın verdiği keyif, içinde bulunulan durumun utancı ve patronun çirkefliğinden kaynaklı öfke duygularımı 3 top dondurma gibi duygu külahıma koyup yedim. Öf be, metafora bak. Kendisinin bir de naylon fatura gibi işlere bulaştığını düşünüyorum. Şimdi kimseyi suçlamak veya ihbar etmek istemiyorum burada ama böyle durumlar oluyordu. Zaman zaman bizim ofise böyle ensesi kalın hayvan gibi bir adam geliyordu. Sonra patron beni odasına çağırıyordu. Yurt içi kargo poşetine doldurulmuş deste deste 200 liralıkları bana veriyordu ve bankaya gönderiyordu beni. Şöyle söyleyeyim yani her seferinde benim maaşımın 200-250 katı bir meblağ vardı o torbalarda. Sonra ben o parayı o adamın hesabına yatırıyordum. Adam bizim patrona bir tane fatura kesiyordu ve karşılığında böyle bir alışveriş oluyordu. Artık neden yapılıyordu? Vergiden mi kaçılıyordu? Para para mı aklanıyordu? Kimsenin günahına girmek istemiyorum ama böyle bir durum vardı. Ve her bankaya gidişte kafamda şöyle sorular geçiyordu. Birincisi bu işi ben niye yapıyorum? Tamam mı? Ben mühendisim. İkincisi bu parayı bir gasp etse ömür boyu çalışsam ödeyemem. Üçüncüsü de Şener Şen'in Ölümsüz filmi Namussuz filminde diğer karakterlerin aklına geldiği üzere acaba parayı bir yere saklayıp kendimi soyulmuş gibi göstersem ne olur? Ama zaten sonuçta ben öyle bir şey yapamazdım tabii ki ama daha sonradan ilk sorunun cevabını buldum. Yani beni oraya niye gönderdiler? Çünkü bir ketenpere dönüyor. Normalde günde iki kere bankaya giden adam neden para yatırmak için bankaya gitmesin? Muhtemelen içinde bir usulsüzlük vardı ve muhtemelen bu bir tespit edildiği durumda suçu da benim üzerime atacaklardı diye düşünüyorum. Bu abimiz de kendini benzersiz 26 gibi ticari deha olarak görüyordu. Ama ticari deha şu şekilde mesela bir ticari deha. İş yaptığımız firmaya biz malzemeli teklif veriyorduk. Yani biz malzeme alacağız, üstüne işçilik yapacağız, öyle bir hesaplama yaparak fiyat veriyorduk. Ama ustana, bizim dayı ne yapıyordu? Adamların malzeme ambarından malzeme çekiyordu. O malzemeye işçilik yapıyordu ve sanki malzemeyi dışarıdan almış gibi işi malzemeler olarak fatura ediyordu. Ve bunu mesela bir ticari zeka olarak görüyordu kendisi. Ben kendisine bunun kibarca hırsızlık olduğunu söyledim. Fakat yine benzersiz 26 ortaya çıktı ve şöyle dedi. O zamansa onlar da düzgün fiyat verselermiş. O zamansa her işlerini biz yapıyoruz. Hiç iyi para vermiyorlar bize. Hep zarar ediyoruz biz o zamansı dedi. Evet kardeşim, o zamansı çok haklısın dedi. Büyük patron, Big Boss bu ağalık performansının yalnızca bizler üzerinde değil, avukatı, yeğenleri, borç verdiği herhangi bir insan, zamanında yemek ısmarladığı biri, konu komşu gibi pek çok insan üzerinde gerçekleştiriyordu. Bunlardan en çok üzüldüklerim ise o dönem o köydeki eve aldığı yardımcılardı. Yani yardımcı dediğim işte evin işleriyle ilgilenmesi için aldığı insanlardı. Genelde son derece zor durumda kalan insanları buluyordu tanıdıkları falan vasıtasıyla. İşte hani kadın kirasını ödeyemiyor, işte eşine bir şey olmuş falan filan gibi insanları buluyordu. Onlara diyordu ki işte benim köye gelin, işte bahçeye falan yardım edersiniz, ben de size bir ev veririm, orada kalırsınız diyordu. Hakikaten evet, böyle başlıyordu. Fakat üstadın istekleri Dogville filmindeki gibi giderek artıyordu. Önce işte bahçeye bak diyordu. Sonra evi temizle. Sonra misafir geldiği zaman ağırla. Yok işte rakımı doldur bilmem ne bilmem ne derken kendisini aslında köle aradığını fark ediyordunuz. Ve sonuçta kimse oraya full artı full hizmetçi olmak için gitmiyordu. Nitekim kimse de orada barınamadı. Çünkü bizimki kimseyi beğenmedi. Hani hiçbir şey olmasa mesela bu sefer niye sabah erken kalkıp da bana kahvaltı hazırlamadın falan diye sinirleniyordu. Kendisi ağ olduğu için karşı taraftan da marabalık bekliyordu anladığım kadarıyla. Hele bir keresinde tarlada bir tane adam çalışırken baygınlık geçirmiş. Bizim patron ambulansı aramak yerine kendisine adam bulan tanıdığını arayıp, o adamı bulan tanıdığını arayıp ne biçim adam bulmuşsun, karı gibi bayıldı, gel al bunu buradan bilmem ne falan diye adamı 45 dakikalık yolu arabayla getirtip durumun iyi olmadığını anlayıp daha sonra o arabayla hastaneye götürmüş ve kendisi de kaçmış hani bir şey olursa falan diye. Adam Allah'tan bir şey olmadı, hani sağ salim kurtuldu ama bizim patron tabii ki durmak bilmedi. Hemen karısına mobbing uygulamaya başladı. Çıkın gidin evimden bilmem ne, işte iki güne boşaltın falan filan diye. Kadını ve dolayısıyla kocasını evden kovdu. Karısı evden apar topar ayrılırken o dönem patronun kendi evinde bulunan, yani hizmetçiyle herhangi bir alakası olmayan bir televizyonun kumandası kaybolmuş. Bizim patron da kumandamı çaldınız diye maaşlarından o kumanda tutarını kesti. Böyle saçma sapan mevzular. Ve bu mevzular dönerken bir Allah'ın kulu da ağzını açıp adama bir şey demiyor. Yani oğlu, karısı, ne bileyim o adamı bulan adam, adamın karısı, hiç kimse bir şey demiyor. İşte paranın verdiği arsızlık böyle bir dokunulmazlık sağlamıştı bu adamın üzerinde ve zaten bu dokunulmazlık bu kadar saçma hareketler yapmasına sebep oluyordu biraz da. Aslında düşündüğümüz zaman belki de tarihteki tüm diktatörlerin günahı etraftaki şakşakçılardan daha az. Çünkü sonuçta güç zehirlenmesi çok kolay kapılarılabilecek ve etkisinden kurtululamayacak bir şey ama sonuçta biri de şakşaklamak daha adi bence. Son bir olay daha anlatmak istiyorum. Bu abimizin başka bir hayat dersi bu. Bir gün gene bu odaya geldi. Kapıyı kapattı. Ve dedi ki karı kısmına her zaman ihtiyatlı davranmak lazım dedi. Bu şapkadan nasıl bir tavşan çıkacak? Dedi ki benim oğlana bir kız yazıyordu. Ben diyordum bu kız seni sevmiyor. Senin paran için peşinde koşuyor. Sonra ben kıza yazdım işte oğlumu seninle evlendiririm ama bana da bir kere vereceksin. Daha sonra bu kızla birlikte olmuş. Dahası bu yönde. Daha sonra da bunu gitmiş oğluna söylemiş. Bak böyle böyle oldu diye. Ben şimdi bu bilgiyi ne yapayım? Yani niye bana böyle bir şey anlatılıyor kardeşim? Ben anasını satayım ya. 8'e girip 5'te çıkmak istiyorum abi. Ben böyle bir bilgi istemiyorum anasını sattığım yerinde ya. Hani ya da diyelim ki böyle bir olay yaşandı, tamam mı? Sen de çok böyle namuslu, çok dürüst bir insansın. Tamam, kadından da evet cevabını aldın mı? Direkt mesajı göster oğluna ve bitsin bu iş. Kadınla niye birlikte oluyorum mesela yani? İnanılır gibi değil. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Ben bu bölümde bitiririm diye tahmin ediyordum ama yine bitmedi. Arkadaşlar ben ne yaşamışım hakikaten ya. Neyse, bir sonraki bölümde bazı hacılar, hocalar, acizmendi gibi adamlar, büyüler ve firmadan nasıl ayrıldığımın ve firmanın nasıl battığının öykülerini anlatacağım sizlere. Umarım önümüzdeki bölüm son bölüm olacak. Bu arada son 3 bölümdür verdiğiniz güzel bildirimler için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.